Ayrım 26.
Kent şehrinin adı Taşkent'le aynı kökten geliyordu. İngiltere'deki pek çok nehre verilen Quis adı Karadeniz kıyısında yaşamış olan bir Türk kabilesinin adından alınmıştı. Fransızlar, Almanlar hatta Amerikalılar Türk kökenliydi. Dinleyicileri onu birer öğrenciymişçesine sessizce oturmuş dinliyorlardı. Çoğu ona tamamen inanıyordu. Aralarından bazıları onun gayipten haber vermek gücüne sahip olduğuna bile inanmaktaydı. Herhangi biri onun fikirlerine ters düşmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Çevresini kendisini pohpohlayan, abartılı övgüler düzen, minnettar ve hayran bir grup temelinde soyutlandığında, zaman zaman ayaklarının yere basmak zorunda olduğunu unutması çok doğaldı. Bir kahin haline gelmişti ve kahinlerin çoğu gibi sık sık en yıkıcı yavan sözleri ortaya koyuyordu. Ve bazen tıpkı o akşamki gibi en anlamsız sözleri söyleyebiliyordu. Kâhin saçma sapan konuşuyordu. Konuşma konuları genelleşti. Siyasete ve hükümetin belirli faaliyetlerine kaydı. Hava gerginleşmiş, tartışma şiddetlenmişti. Eleştiri olarak sert sözler sarf ediliyordu. "Bu sorunları niçin meclisin önüne götürmüyorsunuz?" diye sordu Gazi. "Hükümet meclisin ne içinde ne de dışında tartışılmasına izin vermiyor." cevabı verildi. Gazi İsmet'e döndü. Ancak küçük adam bu söze karşı kendini savunmadı. "Burası siyaset yapılacak yer değil," dedi birdenbire. "Eleştirilerinizi ya da sorularınızı doğru yerde, yani mecliste cevaplayacağım. Fethi ya da başkası, böyle yapacak birini bulursanız anayasal bir muhalefet örgütleyin ve karşıma çıkarın," dedi. Bu öfkeli bir meydan okumaydı. O gittikten sonra Mustafa Kemal kalıp konuşmayı sürdürdü. Ülkede pek çok şeyin yolunda olmadığı ve hoşnutsuzluğun arttığı açıktı. Bir muhalefet partisi emniyet subabı işlevi görebilirdi. Bu İsmet'e de iyi bir ders olacaktı. Artık büsbütün azametli biri olmuştu. Dahası bu halkının eğitimine yönelik büyük bir esir içinde ileri bir adım olacaktı. Bir muhalefet partisi kuracaktı. Bu partiye Serbest Cumhuriyet Fırkası adını verecekti. Parlamentoda muhalefetin varlığı katı mutlakiyeti anayasal bir hükümete dönüştürecekti. Bu denemeyi bizzat kendisi yönetecekti. 70. Mustafa Kemal deneyini özenle hazırladı. Türklerin siyasal anlayışını, halkına olan inancının doğruluğunu ilk kez gerçek anlamda sınayacaktı. Çoğu kişi, özellikle yabancılar, halkın yalnızca kendi seçtiği adaylara oy vermek zorunda olması nedeniyle son 6 yıldır yapılan seçimlere gülüp geçiyordu. Kendisi de bu seçimleri, seçmenlerin oy verme alışkanlığı edinebilmeleri için bir tür alıştırma olarak görüyordu. Bu seçimler, halkın kendi sorumluluklarını üstlenmesi gereken zaman geldiğinde, kendi temsilcilerini seçme ve kendi kendisini yönetme hazırlığıydı. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı meclisteki tanınmış mebuslara kurdurdu ve başkan olarak da Fethi'yi seçti. Halkın bu partiye katılmasını istediğinin bilmesini sağladı. Kız kardeşi Makbule ile yakınlarından üçü bu partinin ilk üyeleri oldu. İngiliz sistemini inceledi ve uygun buldu. Fethi ve İsmet ile partilerinin ileri gelenlerine ayrıntılar hakkında dersler verdi. Mecliste ve bütün ülkeyi dolaşarak yapacakları siyasal toplantılarda her iki parti birbirlerine hücum etmeliydi. Mesai saatleri dışında dostluklarını sürdürmeliydiler. Mecliste Fethi İsmet'e istediği kadar sövüp sayabilirdi. Ve İsmet de ona aynı şiddetle cevap verebilirdi. Dışarıda dostça birlikte yemek yemeliydiler. Her ikisi de Türkiye'nin iyiliği için çalışıyorlardı. Sonunda hazır olunca denemenin İzmir'de başlatılmasını emretti. Fethi konuşma yapmak için oraya gitti. Program hazırlandığı gibi yürümedi. Yerel güvenlik görevlileri toplanmış olan kalabalığı dağıttı. Fethi'nin yandaşlarını tutukladı ve kendisine de toplantı yapma izni vermedi. Ertesi gün İsmet ve durumu denetlemek üzere Gazi de İzmir'e gittiler. Gazi, Fethi'ye bütün imkanların sağlanması için emirler verdi. Toplantıya dinleyicilerin katılımını sağladı, hatta alkışlanması için şakşakçılar bile tuttu. Kent halkı ve memurlar şaşkınlık içindeydiler. Bu onların bütün deneyimlerinden farklı bir şeydi. Hiçbir hükümet bir muhalefete izin vermemişti. Muhalefetin teşvik edildiği daha önce kesinlikle görülmemişti. Muhalefeti susturmak memurların göreviydi, halk hükümeti onaylamasa bile susmak zorundaydı. Bu yenilik yalnızca hükümetin sonunu hazırlamak anlamına gelebilirdi. bazı çirkin gösteriler oldu. Gazete idarehaneleri taşlandı ve yakıldı. Pek çok gösterici dövüldü, pek çoğu tutuklandı. Bir tanesi de vuruldu. Polis ve memurlardan her iki tarafı da gözetmeleri isteniyordu. Bütün bunlar siyasete ilişkin sahip oldukları düşüncelere kesinlikle tersti. İkinci adım Ankara'daki mecliste atıldı. Sahne yine özenle hazırlanmıştı. Bu parlamenter bir hükümetin nasıl işleyeceğini gösteren bir derse benzemeliydi. Başkanlık kürsüsünde baş öğretmen olarak olayı idare eden Mustafa Kemal oturuyordu. Serbest fırkacılar Fethi'nin önderliğinde hükümete şiddetle hücum ettiler. 6 yıldır ülkeyi halk fırkası yönetiyordu. Sonuç ekonomik ve mali çöküntü nedeniyle tam bir felaketti. Ülkenin gelirinden çok daha fazlasını işe yaramaz yollara, gereksiz demir yollarına ve belediye parkları gibi pahalı oyuncaklara harcamışlardı. Kişisel mali çıkarları için devlet tekerleri yaratmışlardı. İhracat tamamen durmuştu. Türk lirası piyasada değer kaybetmekteydi. Sermayeye ihtiyaç vardı ama kimseye güven veremedikleri için sermaye de bulamıyorlardı. Yabancı karşıtı görüşleri yüzünden bu durumun sorumlusu İsmet'ti. Katı siyasası sürekli yaptığı hatalar nedeniyle İsmet bütün ülke genelinde yaygınlaşan bu bunalım ve hoşnutsuzluğun tek nedeniydi. Ülkeyi batağa sürükleyen İsmet ve hükümetinin kendilerinden menkul yanılmazlığı ve cehaleti olmuştu. İsmet aynı hararetle iddialara cevap verdi. Meclisteki çekişme gittikçe kızışıyordu. Halk fırkası yıllardır eleştirilmemişti. Buna karşı koydu, hakaretler edildi, tehditler savruldu. Kel Ali ayağa fırladı. Hıyaneti vataniye anlamına gelen bu sözleri dinleyecek miyiz diye haykırdı. Fethi işaret ederek, işte Mondros mütarekesini imzalayan adam dedi. Ve bu kez İsmet'i göstererek devam etti. Ve işte Lozan antlaşmasını imzalayan adam. Bu iradesiz vatan haini ile bu yurtsever arasında bir seçim yapmak söz konusu olabilir mi? Fethi başvekilken Kürtler ayaklandı. Ayaklanmayı İsmet bastırdı. Mustafa Kemal'in gözetimi altında hem İsmet hem de Fethi kendilerine düşen rolleri hayranlık uyandıracak bir başarıyla oynuyorlardı. Meclisten kol kola konuşup gülüşerek çıkıyorlardı. Fakat aldıkları talimatları, Gazi'nin titiz tembihlerini tamamen göz ardı eden taraftarları, yukarıdaki kürsüden onları izlediğini unutarak yumruk yumruğa geldiler. Tabancalar çekildi, kavgalar edildi. Mebusları dostlarıyla dinleyiciler ayırmak zorunda kaldı. Hala öfkeli oldukları halde bağıra çağıra, münakaşalarını sürdürmek üzere kahvelere ve lokantalara koşuştular. Aşağısındaki bu kızgın velveleyi denetleyemez ve etkileyemez bir durumda başkanlık kürsüsünden seyrederken, Mustafa Kemal bunun ne istediği ne de beklediği sonuç olmadığını fark etmişti. 71. Meclisteki kargaşa dışarıda nelerin olabileceğinin bir göstergesiydi. Genel seçimler yaklaşmıştı. Hükümet 10 yıldır basın üzerinde sıkı bir sansür uygulamış, konuşma özgürlüğünü de bütünüyle kısıtlamıştı. Mustafa Kemal yeni partiyi kurmak için her ikisini de kaldırdı ve bu seçimlerde seçmenlerin istedikleri adaylara oy vermekte özgür bırakılmalarına ilişkin emirler verdi. Sanki kaynayan bir kazanı devirmişti. Başlangıçta birkaç mırıltı duyuldu. Bir iki gazete cesur birkaç makale yayınlama riskine girdi. Bir iki konuşmacı hükümeti eleştirmeye cesaret etti. Polis hiçbir eyleme girişmeyince mırıltılar homurtulara dönüştü, homurtularsa büyük bir yakınma kükremesine. Boyutları ve şiddetiyle Mustafa Kemal'i şaşırtan yakınmalar, ülkenin her kesiminden ve her sınıftan adeta çağıldadı. Ağzı tıkalı olan Türk halkı 10 yıldır sessiz ve itaatkar oturmuştu. Ama artık dili çözülmüştü. Bu sonunda hoşnutsuzluğunu dile getirebilen ulusun kükreyişiydi. Bazı yerlerde denetim altına girmeyen bir şiddetle patlak veriyordu. Tüccarlar ve esnaf yakınmaktaydı. Hiç sermaye ve kredi yoktu ve İsmet ile onun sekreter siyasası iktidarda kaldığı sürece olmayacaktı da. Sonuçları düşünülmeden ansızın konan vergiler kârlarını yiyip bitirerek ticareti tehlikeye sokmuştu. Memurlar eskisi kadar yiyiciydi. Eskiden hiç değilse kime rüşvet verileceği bilinirdi. Artık bütün memurlara vermek gerekiyordu. Düşüncesiz ve ahmakça hazırlanmış yasalarla ve hükümetin ticarete daha da sinir bozucu nitelikteki müdahaleleriyle nasıl başa çıkabilirlerdi ki? Tümüyle iflasa uğramışlardı. Armatörlerin, ihracatçıların, yükleme boşaltma şirketlerinin ve manlacıların da benzer şikayetleri vardı. Limanlar için kötü planlanmış düzenlemeler onları iflas ettiriyordu. Gümrük ve pasaport memurları kırtasiyeci ve yiyiciydi. Bütün bu hırsızlıklar, belirsizlikler, güçlükler ve sürekli değişen yasalar yüzünden hiçbir gemi Türk limanlarına uğramaz olmuştu. Bütün gemiler Atina'ya gidiyorlardı. İstanbul, İzmir, Trabzon gibi bir zamanlar son derece işlek ve gelişken olan bütün limanlar şimdi bomboştu. Ticaret tamamen durgunluk içindeydi. Bankalar ve büyük ticarethaneler de uyarı sinyalleri veriyordu. Hükümetin tutumu onları iflasa sürüklüyordu. Çok müsrifti. Ulusal gelir düşmekteydi. Gelirin üçte birinden fazlası savunmaya harcanıyor. En çok gözetilmesi gereken şey olan ülke çapındaki yeniden teşkilatlanma zorunluluğu ihmal ediliyordu. Sermaye hayati bir gereksinmeydi. Ancak dışarıdan sağlanabilirdi. İsmet yabancı borçlara sırt çevirdiği sürece ticari bir canlanma için hiç şans yoktu. Yabancı karşıtı duygularını göstermeye ve eski borçları ödemeyi reddetmeye devam ettiği sürece hiçbir dış sermayedar Türkiye'ye güven duymayacaktı. Hükümet memurları arasında da derin bir hoşnutsuzluk vardı. Maaşları az, ödemeler düzensizdi. Geçim koşulları eskisine göre iki kat ağırlaşmıştı. Avrupa standartlarında yaşamaları ve giyinmelerinin yanı sıra dürüst olmaları da bekleniyordu. Ancak düşük maaşlarını destekleyebilecek ek işlerde çalışmaları yasaklanmıştı. Bütün bunlar çok mantıksızdı. Çiftçiler ve köylülerin yakınmaları daha da acıydı. Kendilerine ödünç para, tohum, yol, makine ve sulama vaat edilmişti. Hiçbirini alamamışlardı. 3 yıllık kuraklık onları mahvetmişti. Hükümet yardım etmemişti. Aslında vergiler eskisinden de ağır, vergi memurları eskiden olduğundan daha açgözlü ve hoyrattı. Kuraklığa karşı hiçbir birikimleri olmadan hayvanlardan biraz daha iyi yaşayarak açlıktan ölme sınırında mücadele ederken bütün bu yeni düşüncelerin, cumhuriyet, yeni giysiler, yeni vakit geçirme yolları, yeni konuşma ve yazma yolları, onlara ne faydası oluyordu? Tarlaları boştu, toprakları ıssızdı, yeni fikirler değil, yiyecek istiyorlardı. Yakınmaya her sınıftan kadınlar da katıldı. Yiyecek, giyecek, yakacak, kira hepsi çok pahalıydı ve ellerine artık daha az para geçiyordu. Cumhuriyet onlara özgürlüklerini vermişti. Özgürlük açlıktan ölmek demekse özgürlüğün ne yararı vardı? Durumları padişahın zamanında olduğundan çok daha kötüydü. Mustafa Kemal'in denemesini hayata geçiren ılımlı, Halim Selim, mülayim fethinin ardında ticaretin durgunlaşmasından ve tarımın mahvolmasından yakınan ve Mustafa Kemal'in reformlarına şaşırıp kalarak karşı koyan binlerce hoşnutsuz unsurdan oluşan bir kitle toplandı. Bunlara eski rejime ve padişaha özlem duyan din adamları ve dervişler, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kalıntıları ve Mustafa Kemal'in 1926'da ezdiği muhalefetin paçayı kurtarabilmiş unsurları da katıldı. Bütün ülke yeni ve tehlikeli bir ruhla ayağa kalkmıştı. Bütün yakınmalara karşı o zamana değin herkes de gazi başta olduğu sürece her şeyin düzeleceğine ilişkin genel bir inanç ve gözü kapalı bir iman egemen olmuştu. Yakınma ve eleştiri kükreyişi ulusun kitle psikolojisini etkilemekteydi. Gazi olan bu iman bu körü körüne yerleşik inanç yok olmaya başlıyordu. Bu yok olursa onunla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı da gidecekti. Bu inanç üzerine geleceğin inşa edildiği temeldi. Gazeteler İsmet ve adamlarına yönelik kişisel hakaret kampanyasına başladılar. Mustafa Kemal'in adı tenis topu gibi oradan oraya fırlatılıyordu. Artık kutsal bir figür olmaktan çıkmıştı. Ona karşı ihtiraslı politikacılar ya da devrimciler değil, hoşnutsuz vatandaşlar tarafından birçok suikast planları yapılmaya başlamıştı. Pek çok yerde ciddi sorunlar baş gösterdi. İzmir'de komünistlerce örgütlenen incir işçileri grevini genel bir ayaklanma izledi. Fransa sınırında güneyde Ermeni devrimcilerin parmağı olan ve silahlı Kürtlerin de yardım ettiği bir ayaklanma çıkmıştı. Bütün İran sınırı boyunca Kürtler yine yakıp yıkıp öldürerek baş kaldırmışlardı. Salih Paşa'nın kumandasındaki 15 bin kişilik Türk kuvvetleri onları köşeye sıkıştırıp ezmenin çok güç olduğu kanısındaydılar. Birçok yerde Türk köylüleri vergilerini ödememişler, vergi memurlarını tartaklayarak köylerinden kovmuşlardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti şubeleri ve eski muhalefet yer altında örgütlenmeye başlamıştı. Din adamları ve tarikatlar eski rejime dönmek için çalışmalar yapıyorlardı. Polisler, askerler, jandarmalar ve kamu hizmeti çalışanları arasında da hoşnutsuzluk ve sadakatsizlik yaygındı. Son olarak tehlike Menemen kasabası çevresinde çok ciddi bir ayaklanma şeklinde uyarı sinyali verdi. Menemen İzmir'in gerisindeki zengin topraklardaydı. 1930 Aralık ayının sonlarında Derviş Mehmet namında bir şeyh, kendisinin Türkiye'yi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet'inin kara dinsizliğinden kurtarmak üzere yeryüzüne gelen Mehdi olduğunu ilan etti. Menemen'in çarşısında vaaz vermeye başladı ve büyük bir kitle onu dinlemek için oraya akın etti. Kubilay adında bir subay oradan geçiyorken konuşmaya müdahale etmeye çalıştı. Şeyh ona kendi işine bakmasını söyledi. Şeyhi üstüne çıktığı platformdan indirmeye kalkıştı. Müritlerinin yardımıyla şeyh kendisini seyreten bütün kasaba halkının alkışları arasında onu kız kıvrak yakalayıp kör bir tırpanla ağır ağır keserek başını gövdesinden ayırdı. Vali polisi harekete geçirdi. Kalabalık onları kovaladı. Jandarmayı çağırdı ama onlar da çok zayıftı. 4. Süvari Alayı'nın birliklerini çağırdı. Askerler halka ateş açmayı reddettiler. Kuru otların tutuşmasına benzer bir hızla ayaklanma çabucak yayıldı. Dervişler aylardır her yerde taraftar toplamak için çalışmışlardı. Din adamlarıyla dervişlerin önderliğinde Konya'dan Antalya'ya, İzmir ve Bursa'ya dek yayılan geniş bir bölgede köylüler hükümet memurlarını kovdular. Kadınlar isyancıları alkışladılar. Erzurum ve Sivas'tan isyanın oralarda da patlayacağını gösteren işaretler olduğuna dair haberler gelmekteydi. Kürtler vahşice savaşıyorlardı. Körebe Divan-ı Harbi diye bir mahkeme icat etmişlerdi. Yakaladıkları bütün Türkleri bu mahkemede alelacele yargılıyor ve vahşice kesiyorlardı. Türkiye ve Cumhuriyet tehlikedeydi. 72. Başkanlık kürsüsünden meclisteki kargaşayı seyrettiği gibi ülkedeki kargaşayı seyreden Mustafa Kemal, bu deneme için zamanın henüz erken olduğunu görmüştü. Halk henüz hazır değildi. Başöğretmen, anlamsız öndeğilerde bulunan kahin, Ankara ve Yalova'da pahalı hobilerle vakit geçiren, boğaz içinde yakın dostları ve sıradan kadınlarla içki içip oyun oynayan adam ortadan kayboluverdi. Diktatör güçlü pençesini çıkardı ve bir kere daha tüm ülkeyi kıskıvrak yakaladı. Bozkurt düşlerini göstermişti. Vahşi, acımasız bir toprakta, vahşi, ilkel bir halkın yöneticisiydi. Güçlü ve vahşi olmalıydı. Sıkı yönetim ilan etti. Basın üzerindeki sansürü yeniden yürürlüğe koydu ve konuşma özgürlüğünün bütün kapılarını kapattı. Hükümeti eleştiren tüm gazetelerin editörlerini şiddetle cezalandırdı. İsmet'le arasındaki anlaşmazlığa son verdi. Bu acımasız sert küçük adama, katı kurmay subaya, buyurgan amire ihtiyacı vardı. Türk birliklerine Kürtlerin zalimce ezilmesi emrini gönderdi. Liderlerini asacak ve hapse atacak, geri kalanını da bölge dışına süreceklerdi. Güneydeki ayaklanmayı ezdi ve yakalanabilen bütün Ermenileri sürdü. İzmir'deki asileri cezalandırdı ve komünistleri yok etti. Ona suikast planlayan kişileri Haliç'in üzerindeki Galata Köprüsü'nde astırdı. Menemen'e askeri birlikler gönderdi. Askerler binlerce Türk'ü yakaladılar ve alelacele kurulmuş sıkı yönetim mahkemeleri, asilerin elebaşlarından 28'ini Şeyh Mehmed'in Kubilay'ı öldürüşüne denk bir vahşilikle astı ve kalanlarını da hapse attı. Sınırlar temizlendi, ayaklanmalar bastırıldı. Şikayet kükreyişi birdenbire kesildi. Halk, ordu, polis, jandarma, memurlar, her sınıftan bütün kadınlar ve erkekler efendilerinin kim olduğunu anladılar. Sükunet ve emniyet gibi idareyi ele alan güçlü adam hakkındaki eski kör imanda bir kez daha kendini gösterdi. 73. Mustafa Kemal yönetimi artık bizzat ele almaya karar verdi. Öncelikle gerçek durumu iyice öğrenmeliydi. Bunlar şimdiye kadar çevresindekiler tarafından kendisinden gizlenmişti. Bir yurt gezisine çıktı. Halkıyla kişisel ilişkiye girip kişisel saygınlığını pekiştirdi, her sınıftan insanın dertlerini dinledi ve çarelerini arayıp buldu. Koşulların beklediğinden de kötü olduğunu gördü ve yolculuktan kesin bazı tasarılarla birlikte döndü. Onun diktatörlüğü, iyicil, eğitici, yol gösterici nitelikteki diktatörlüğü şu an için mümkün olan tek hükümet biçimiydi. Bir muhalefet partisinin varlığı söz konusu olamazdı, partiyi kapattı. Fethi zavallı güler yüzlü, iradesiz Fethi istemeden kopardığı fırtınadan kaçmak için mümkün olduğu kadar sessiz bir şekilde toplum yaşamının dışına çıktı. Mustafa Kemal bundan sonra Halk Fırkası'na döndü. Parti yalnız hükümetin bir aracı değil, aynı zamanda sorumlulukları konusunda halkı eğitim aracı da olmalıydı. Önce iyi bir temizlik gerekiyordu. Mebusların çoğunluğu fazlasıyla yaşlıydı. Şubelerin çoğu etkisiz ve laçka durumdaydı. Mustafa Kemal partinin genel sekreteri olan Saffet'i azletti. Seçimlerin yapılmasını emretti ve yeni mecliste işçi, zanaatkar ve esnaftan 90 mebus ile kendi buyruğu altında hükümeti eleştirme yetkisine sahip olacak bir düzine mebusun girmesini sağladı. Milletine duyduğu inanç, uyarıcı iman eskisi kadar güçlüydü. Hazır oluncaya dek halkını eğitecekti, halkını başarıya götürecekti. 1932 baharında fakat diyordu. Şimdilik bırakın da halk siyasetin dışında kalsın. Bırakın tarım ve ticaretle meşgul olsun. Ülkeyi 10 ya da 15 yıl daha ben yönetmeliyim. Ondan sonra belki açıkça konuşmalarına izin veririm. 12. Bölüm Sonuç. Mustafa Kemal hayatıyla dop dolu ve dipdiri Türkiye'nin tek adamıydı. O steplerde yaşayan Tatarların bir geri dönüşü, bir anakronizm, ilkel ve vahşi güce sahip biri, dünyaya gelmesi gerektiği çağdan çok geç doğuş bir liderdir. Tüm Orta Asya'nın göçü sırasında doğmuş olsaydı, bozkurt sancağı altında ve bir bozkurtun yüreği ve içgüdüleriyle Süleyman Şah'ın yanında at koşturuyor olurdu. Askeri dehası ile duyguların, bağlılık ve ahlaki değerlerin zayıflatamadığı acımasız kararlılığıyla ülkeleri fetheden, kentleri yakıp yıkan ve seferleri arasındaki barış dönelerini zevk ve safa alemleriyle dolduran vahşi akıncıların başında bir Timurlenk veya Cengiz Han olabilirdi. Oysa o ölü parçalarını budayıp, küçük ve yoksul bir tarım ülkesini indirgediği can çekişen bir imparatorluğun varisi olarak doğmuştu. Ucuz siyaset tuzaklarına, küçük reformlara, bön ve ağır kanlı bir halkı eğitme zorunluluğu gibi rutin işlerin tuzağına düşmüş durumda. Bir imparatorun zihniyetiyle kent dışında, küçük Çankaya köyündeki evinden hükmediyor. O sabah giysileri içinde silah olarak bir kara tahta ile bir de tebeşir parçası taşıyan ilkel bir reistir. Büyüklüğü bilgisinde ve imkanlarının sınırlarının farkında olmasında yatıyordu. Her şeyden çok o büyük inancında, bu halkın muhteşem geleceğine olan inancında büyüktü. Bütün ulusları tanıyorum diyordu. Onları bir halkın karakterinin çırılçıplak kaldığı bir anda, savaş alanında, ateş altında, ölümün eşiğindeyken inceledim. Türk milleti yemin ederim ki milletimizin manevi gücü bütün dünyanınkinden de üstündür. Yürümeyi öğreninceye ve yolu tanıyıncaya dek milletinin elinden tutup ben yönlendireceğim. Ancak ondan sonra kendi başına karar verebilir, kendi kendisini yönetebilir. O zaman benim eserim de tamamlanmış olacaktır. Bu belki yanılgı içindeki bir çılgının haykırışıdır. Belki de iyiyi ve doğruyu inşa etmek üzere evrenin büyük mimarından esinlenmiş birinin sesidir. O diktatördür. Gelecek onun güçlü avuçları içinde uzanmaktadır. Eğer bu eller gevşer, titrer ve başaramazsa, her şeyi mahvedecek kadar güçlü olsa da, eğer inşa edemezse, o zaman Türkiye ölecektir. Ailesi, dostu olmayan yalnız bir adam olarak, Türkiye'nin halkını sahip olduğu tüm özel mülklerinin ve iktidarının varisi yapmıştır. O Türkiye'de bir daha kesinlikle bir diktatör ortaya çıkmasın diye diktatör olmuştur.